Ayrım 60.
Sabahleyin ölen rahibe kendisine 20 yıldır yatak işi gören tabutla kilise mihrabının altındaki mahzene gömülmek istemiş. Bu da polis kurallarına göre yasakmış ama bu kendisinden hiçbir şey esirgenmeyecek ölülerdenmiş. Baş rahibe ile seçmen rahibeler ölünün isteğini yerine getirmeye kararlıymışlar. Hükümet vız gelirmiş. Kendisi tabutu hücrede mıhlayacakmış, kilisenin taşını kaldıracak, ölüyü mahzene indirecekmiş. Baş rahibe de ona teşekkür olarak kardeşini bahçıvan olarak alıyor, küçük yeğenini de öğrenci olarak manastıra yerleştiriyormuş. Erkek kardeşi Bay Madlenmiş, yeğeni de Kozet. Baş rahibe ona yarın akşam mezarlıktaki uydurma cenaze töreninden sonra kardeşini getirmesini söylemiş. Ne var ki Bay Madlen dışarıda olmazsa onu dışarıdan alıp içeri götüremezmiş ki. İlk engel buymuş. Sonra bir de boş tabut derdi varmış. Nedir o boş tabut diye sordu Jean Valjean. Fauchelevent idarenin tabutu dedi. Ne tabutu ne idaresi. Bir rahibe ölüyor, belediye hekimi geliyor, ölü bir rahibe var diyor. Hükümet bir tabut yolluyor. Ertesi gün tabutu alıp mezarlığa götürmek için bir cenaze arabasıyla cenaze memurlarını yolluyorlar. Adamlar gelecek tabutu kaldıracaklar. Ne o? İçinde hiçbir şey yok. Siz de içine bir şey koyun. Bir ölü mü? Elimde yok ki. Hayır öyle değil. Nedir öyleyse? Bir canlıyı koyun. Hangi canlıyı? Beni dedi Jean Valjean. Oturmakta olan Fauchelevent sanki iskemlesinin altında kestane fişeği patlamış gibi yerinden fırladı. Sizi mi? Neden olmasın? Jean Valjean kışın gökyüzünde bir ışık gibi pek seyrek görünen gülüşlerinden biriyle güldü. Hatırlarsınız Fauchelevent siz krusifiksiyon ana öldü dediniz ben de Madlen Baba gömüldü diye ekledim. İşte bu olacak. Ya iyi doğrusu gülüyorsunuz ciddi konuşmuyorsunuz. Çok ciddi konuşuyorum. Buradan çıkmak gerekiyor değil mi? Elbette. Bana bir küfe ile bir de örtü bulmanızı söylemiştim size. E peki? Küfe çam ağacından olacak, örtü de siyah bir kumaş. Siyah değil, beyaz. Rahibeleri beyazlar içinde gömerler. Beyaz kumaş olsun. Siz herkes gibi bir insan değilsiniz Madlen Baba. Hapishanenin cüretli, vahşi icatlarından başka bir şey olmayan bu gibi düşüncelerle karşılaşmak, çevresindeki sakin şeylerden çıkıp, manastırın alışkanlıkları dediği şeylere katılmak, Fauchelevent'ı Saint-Denis sokağındaki derede bir martının balık tuttuğunu gören bir yolcu gibi şaşırtıyordu. Jean Valjean, bütün mesele görünmeden buradan çıkmak diyordu. İşte bu da bir çare. Ama önce bana anlatın bu iş nasıl oluyor? Tabut nerede? Boş olanı mı? Evet. Aşağıda ölüler odası denen yerde. Ayaklı iki sehpanın üzerinde cenaze örtüsünün altında. Tabutun uzunluğu ne kadar? 1.80. Bu ölüler odası nasıl bir yer? Zemin katta bir oda. Bahçeye bakan bir penceresi var. Dışarıdan kepenkle kapatılan parmaklıklı pencere. İki de kapısı var. Bunlardan biri manastıra, biri de kiliseye açılır. Hangi kiliseye? Sokaktaki kiliseye, herkesin kilisesine. Bu iki kapının anahtarları sizde mi? Hayır. Manastıra açılan kapının anahtarı bende, kiliseye açılan kapının anahtarı kapıcıda. Kapıcı bu kapıyı ne zaman açar? Ancak tabutu almaya gelen cenaze memurlarını içeri sokmak için açar. Tabut çıkınca kapı yeniden kapanır. Tabutu kim mıhlıyor? Ben mıhlıyorum. Üstüne örtüyü kim örtüyor? Ben. Bu işleri yalnız mı yapıyorsunuz? Polisin hekimlerinden başka hiçbir erkek ölüler odasına giremez. Duvarda bile yazılıdır bu. Bu gece manastırda herkes uyurken beni bu odaya gizleyebilir misiniz? Hayır. Ama ölüler odasına açılan, muhafazası, anahtarı bende olan, cenaze aletlerimi koyduğum karanlık aralıkta saklayabilirim sizi. Yarın saat kaçta cenaze arabası gelip tabutu alacak? Akşam saat 3'e doğru. Gömme işi Vaugirard mezarlığında geceye doğru yapılır. Orası da pek yakın bir yer değil. Bu aralıkta bütün gece, bütün yarı gün gizli kalacağım. Yemek ne olacak? Karnım acıkır benim. Ben size getiririm. Saat 2'de gelip beni tabutun içine mıhlarsınız. Foşlövan geri geri çekildi, parmaklarının kemiklerini çıtlattı. Ama bu imkansız. Adam sende. Bir çekiç alıp tahtaya çivi çakmakta ne var ki? Tekrar ediyoruz, Foşlövan'a inanılmaz görünen şey Jean Valjean için pek olağan bir şeydi. Bundan beterlerini atlatmıştı o. Hapis yatan bir insan kaçışların çapına göre kendini küçültme sanatını bilir. Hastanın kendini ya kurtaran ya da mahveden nöbete tutulması gibi mahpus da kaçma illetine tutulmuştur. Kaçma bir iyileşmedir. İyileşmek için nelere katlanılmaz ki? Bir eşya gibi bir sandığın içine mıhlanıp götürülmek, uzun zaman bir kutuda yaşamak, hava olmayan yerde hava bulmak, saatlerce nefesini idare etmek, ölmeden boğulmasını bilmek. Jean Valjean'ın karanlık ustalıklarından biriydi bu. Kaldı ki içinde bir canlı olan tabut, bir forsa çaresi olduğu gibi imparator tedbiridir de. Rahip Osten Castillejo'ya inanmak gerekirse, Charles Quint tahttan ayrıldıktan sonra Plomb adındaki kadını son bir defa görmek istediği zaman onu bu usulle Saint-Just manastırına sokmuş, sonra yeniden çıkartmış. Foşlövan biraz kendini toplamıştı. Peki ama nasıl nefes alacaksınız diye haykırdı. Nefes alırım. O kutunun içinde. Ben düşünürken bile boğuluyorum. Elbette bir burgunuz vardır. Ağza gelen yeri 2-3 küçük delik açarsınız. Üstteki tahtayı da pek sıkıştırmadan mıhlarsınız. İyi ya. Peki ya öksürüğünüz aksırığınız tutarsa? Jean Valjean, kaçan adam öksürmez aksırmaz dedi. Karar vermek gerek Foşlövan baba. Ya burada yakalanmak ya da cenaze arabasıyla çıkmak. Kedilerin aralık bir kapının kanatları arasında durup avare avare bakınmasını pek sevdiklerini herkes bilir. Kim bir kediye hadi girsene içeri demiştir ki? Bazı insanlar da önlerinde aralık duran bir durumda iki karar arasında tereddütte kalmak eğilimini gösterirler. Hatta kader macerayı birdenbire kapatınca ezilme tehlikesi atlatırlar. En temkinli kimseler kedi oldukları için bazen cüretlilerden daha ziyade tehlikeye atılırlar. Foşlövan işte bu kararsızlıklar arasındaydı. O anda Jean Valjean'ın soğukkanlılığı elinde olmadan ona da geçiyordu. Homurdandı. Gerçekten de başka çare yok. Jean Valjean, beni korkutan tek şey mezarlıkta işlerin nasıl yürüyeceği diyordu. Foşlövan, beni de işte işin bu yönü hiç düşündürmüyor diye haykırdı. Tabuttan kurtulacağınıza eminseniz ben de sizi çukurdan çıkaracağıma eminim. Mezarcı arkadaşımdır, sarhoşum biridir. Mestiyen baba. Eski toprak bir ihtiyar. Mezarcı ölüleri mezara koyar, ben de mezarcıyı cebime koyarım. Ne olacağını ben size söyleyeyim. Akşam karanlığından az önce mezarlık kapısının kapanmasından 3 çeyrek saat önce oraya gelinecek. Cenaze arabası çukurun başına kadar gidecek. Ben arkadan geleceğim, bu benim işim. Cebimde çekiç, kerpeten falan bulunacak. Cenaze arabası duracak. Adamlar sizin tabuta ip bağlayıp çukura indirecekler. Rahip duayı okuyacak, haç işaretini yapacak, kutsal su serpecek, savuşup gidecek. Ben Mestiyen babayla yalnız kalacağım. Size söyledim, o benim arkadaşım. İki şıktan biri ya sarhoştur ya sarhoş değildir. Sarhoş değilse ona, iyi ayvalı meyhanesi kapanmadan gel bir yudum içelim derim. Götürür onu sarhoş ederim. Mestiyen babanın sarhoş olması uzun sürmez, zaten daima mayası vardır. Onu masanın altına yatırırım, mezarlığa girmek için kartını alırım, onsuz geri dönerim. Ondan sonra sizin işiniz artık benimle. Sarhoşsa, sen git senin işini ben yaparım derim. O gider, ben de sizi delikten çıkarırım. Jean Valjean elini uzattı. Foşlövan baba da içe dokunan bir köylü heyecanıyla atıldı. Anlaştık Foşlövan baba, her şey yolunda gidecek. Foşlövan, Allah vere de hiçbir şey bozulmasa diye düşündü. Bir de bozulursa. 5. Ölümsüz olmak için sarhoş olmak yetmez. Ertesi gün güneş batmak üzereydi ki, Main caddesindeki tek tük gidip gelenler, ölü kafalarıyla, kemiklerle, gözyaşları biçiminde şekillerle süslenmiş eski model bir cenaze arabası geçerken şapkalarını çıkarıyorlardı. Bu arabada beyaz bir kumaşla örtülü, üzerinde kocaman siyah kolları iki yanına sarkmış ölüye benzer bir haç dikili bir tabut vardı. Arkasından içinde bir rahiple bir koro çocuğu bulunan bir araba gidiyordu. Siyah süslü kurşuni üniformalarıyla iki cenaze memuru cenaze arabasının sağında solunda yürüyordu. Arkadan topallaya topallaya işçi elbiseli yaşlı bir adam geliyordu. Bu Alay Vaugirard mezarlığına doğru gidiyordu. Adamın cebinden bir çekicin sapı, bir kerpetenin çifte gagası, bir keskinin çıplak demiri görünüyordu. Vaugirard mezarlığı Paris mezarlıkları arasında eşsizdi. Özel adetleri vardı. Bir araba kapısı, bir de yan kapısı vardı. Mahallede eski kelimelere bağlı olan yaşlılar bunlara atlı kapısı, yaya kapısı derlerdi. Daha önce de söylediğimiz gibi Picpus'taki Bernardin Benediktinler eskiden kendi manastırlarının malı olan bu toprağın ayrı bir köşesine akşam üzeri gömülme izni almışlardı. Böylece mezarcılar mezarlıkta yazın akşam işi, kışın da gece işi yaptıkları için özel bir görev almış bulunuyorlardı. O zamanlar Paris mezarlıklarının kapısı gün batarken kapanırdı. Bu da bir belediye kuralı olduğundan Vaugirard mezarlığı da buna uyuyordu. Atlı kapısıyla yaya kapısı yan yana iki parmaklıktı. Mimar Perone'nin yaptığı, mezarlık kapıcısının oturduğu kulübede bunlara bitişikti. Bu parmaklıklar Güneş Envalid'in kubbesinin arkasında kaybolduğu anda merhametsizce menteşelerinin üzerinde dönüyordu. O sırada mezarlıkta gecikmiş bir mezarcı varsa dışarı çıkabilmek için tek çaresi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kendisine verdiği kimlik kartıydı. Kapıcının penceresinin kepenginde posta kutusuna benzer bir açıklık vardı. Geciken mezar kazıcı kartını bu kutuya atardı. Kapıcı onun düştüğünü duyar, kordonu çeker, yaya kapısı açılırdı. Mezarcının kartı yoksa adını söylüyordu. Bazen yatıp uyumuş olan kapıcı kalkıyor, mezarcıyı görüp tanıyor, kapıyı anahtarla açıyordu. Mezarcı dışarı çıkıyordu ama 15 frank ceza veriyordu. Bu mezarlık usullerinin dışındaki gariplikleriyle idari düzeni bozuyordu. Onu 1830'dan az sonra kaldırdılar. Doğu mezarlığı denilen Montparnasse onun yerini aldı. Aynı zamanda ünlü bir meyhaneye de varis oldu. Vaugirard mezarlığına bitişik olan bu meyhanenin tepesinde bir tahta üzerine çizilmiş bir ayva resmi vardır. Bir yandan içenlerin masalarının üzerine, öbür yandan mezarlara doğru bir açı meydana getiren şu iyi ayvalı tabelası bulunur. Vaugirard mezarlığı solmuş diyebileceğimiz bir mezarlıktı. Eskilikten dökülüyordu. Küf her yanını sarmıştı, çiçekler ondan uzaklaşıyordu. Orta halliler Vaugirard mezarlığına gömülmeye hiç de gönüllü değillerdi. Burası fakirlik kokuyordu. Père Lachaise mezarlığı. Ha, tamam, bu iyi işte. Père Lachaise'e gömülmek maun eşyalara sahip olmak gibi bir şey. Orada zarafet göze çarpıyor. Vaugirard mezarlığı eski Fransız bahçesi şeklinde ikilmiş saygıdeğer bir avluydu. Düz yollar, şimşirler, mazılar, çoban püskülleri, yaşlı servilerin altında eski mezarlar, çok yüksek otlar. Akşam burada acıklı olurdu. Pek üzgünlük verici çizgiler vardı burada. Beyaz örtülü, siyah haçlı cenaze arabası Vaugirard mezarlığının ana yoluna girdiğinden güneş daha batmamıştı. Arkadan gelen topal adam Fauchelevent'den başkası değildi. Krusifiksiyon ananın mihrabın altındaki mahzene gömülmesi, Cosette'in çıkışı, Jean Valjean'ın ölü odasına sokulması, hepsi hiçbir engele rastlanmadan yürümüştü, hiçbir şeye takılmamıştı. Bu arada şunu da söyleyelim ki, Krusifiksiyon ananın manastırda mihrabın altına gömülmesi bizim için pek ufak bir suçtur, ödeve benzeyen suçlardan. Rahibeler bu işi yaparken huzursuzluk duymadıkları gibi, üstelik vicdanları onları takdir etmişti. Manastırda yönetim dedikleri şey baştakilerin işine karışmadır, daima tartışılabilecek bir karışma. Önce kural, kanuna gelince o sonraki iş. Ey insanlar, istediğiniz kadar kanun yapın ama kendinize saklayın. Sezar'a ödenen geçiş parası ancak Tanrı'ya ödenen geçiş ücretlerinin artığıdır. Bir prensibin yanında bir prens hiç kalır. Fauchelevent cenaze arabasının arkasında topallıyordu, pek memnundu. Giriştiği her iki gizli iş, biri rahibelerle, ötekisi Bay Madeleine'le, biri manastır için, ötekisi ona karşı olan çifte düzenbazlığın ikisi de yan yana başarıya ulaşmıştı. Jean Valjean sessizliği başkalarına da geçen güçlü sessizlerdendi. Fauchelevent artık başarıdan şüphe etmiyordu. Bundan sonra yapılacak olan hiçti. İki yıldan beri o allahlık tombul yanaklı, babacan Mestiyen babayı 10 kere sarhoş etmişti. Mestiyen babayla istediği gibi oynuyordu, istediğini yapıyordu ona. Canının istediği gibi onun başını süslüyordu. Mestiyen'in başı Fauchelevent'in külahına uygun düşüyordu. Fauchelevent'in huzuru tamdı. Cenaze alayı mezarlığa giden yola girince Fauchelevent mutlulukla cenaze arabasına baktı. İri ellerini ovuşturarak kendi kendine alçak sesle ''Aman ne güzel bir oyun oldu'' dedi. Birdenbire araba durdu. Parmaklığa gelmişlerdi. Gömme izin kağıdını göstermek gerekiyordu. Cenaze işlerinin adamı mezarlık kapıcısıyla konuştu. Bu konuşma sırasında bu daima 1-2 dakikalık bir duraklama yaratır. Birisi, bir yabancı, cenaze arabasının arkasına, Fauchelevent'in yanına gelip yerleşti. Geniş cepli bir ceketi, kolunun altında bir kazma olan işçi kılıklı biriydi bu. Fauchelevent yabancıya baktı, siz kimsiniz diye sordu. Adam mezarcı dedi. İnsan tam göğsünün üzerinde patlayan bir top güllesinden sonra hayatta kalsaydı, mutlaka Fauchelevent'in yüzünün o andaki halini alırdı. Mezarcı mı? Evet. Siz mi? Ben. Mezarcı Mestiyen babadır. İdi. Nasıl? İdi mi? Öldü. Fauchelevent her şeyi umardı da bunu bir mezarcının ölebileceği aklına hiç gelmezdi. Halbuki bu bir gerçek. Onlar da ölüyorlar. Başkalarının çukurunu kaza kaza insan kendi çukurunu açıyor. Fauchelevent'in ağzı açık kaldı. Şu sözleri kekeleyecek kadar gücü kendisinde zor buldu. Ama nasıl olur? Oldu işte. Fauchelevent gene ama mezarcı Mestiyen babadır dedi. Napolyon'dan sonra 18. Louis, Mestiyen'den sonra Gribier. Benim adım Gribier babalık. Fauchelevent'in beti benzi solmuş, Gribier'e dikkatle bakıyordu. Uzun boylu, zayıf, rengi mora çalar, tam anlamıyla iç karartıcı bir adamdı bu. Doktor olamayıp mezarcı olmuş bir insan hali vardı. Fauchelevent bir kahkaha attı. Ah ne garip şeyler oluyor. Mestiyen baba öldü. Zavallı Mestiyen baba öldü. Ama yaşasın Lenoir baba. Lenoir babanın ne olduğunu biliyor musunuz? 6 meteliğe bir testi kırmızı şarap. Hem de süresn şarabı valla. Halis. Paris süresni hem de. Ya... Demek öldü koca Mestiyen. Çok üzüldüm. Yaşamayı seven bir insandı. Ama siz de onun gibisiniz değil mi arkadaş? Birazdan gidip birer yudum bir şey içeriz. Adam, okumuş adamım ben dedi. Lise 1'i okudum. Hiç içki içmem. Cenaze arabası yeniden yola koyulmuş, mezarlığın ana yolunda ilerliyordu. Fauchelevent adımlarını ağırlaştırmıştı. Topallıyordu sakatlıktan çok kaygıdan. Mezarcı onun önü sıra yürüyordu. Fauchelevent bu hiç beklenmeden karşısına çıkan Gribier denen adamı bir kere daha gözden geçirdi. Gençken yaşlı duran, sıskayken çok güçlü olan adamlardandı bu. Fauchelevent arkadaş diye bağırdı. Adam döndü. Manastırın mezarcısıyım ben. Adam meslektaşız dedi. Fauchelevent okumamıştı ama kurnazdı. Karşısındakinin korkunç biri, kuvvetli konuşan cinsten biri olduğunu bir bakışta anladı, homurdandı. İşte böyle, demek Mestiyen baba öldü. Adam öldü ya dedi. Ulu Tanrı defterini karıştırdı. Sıra Mestiyen babadaymış, Mestiyen baba öldü. Fauchelevent düşünmeden tekrarladı. Ulu Tanrı. Adam ciddi bir tavırla Ulu Tanrı dedi. Filozoflara göre ölümsüz babamız, Jacobenlere göre yüce varlık. Fauchelevent tanışmayacak mıyız diye kekeledi. Tanıştık bile. Siz köylüsünüz, ben Parisli. Birlikte içki içmedikçe insan birbirini tanıyamaz ki. Bardağını boşaltan kalbini boşaltır. Gelip benimle içeceksiniz, reddedilmez bu. Önce iş. Fauchelevent mahvoldum diye düşündü. Bir iki adım sonra rahibelerin köşesine giden ara yola sapılacaktı. Mezarcı yeniden söze başladı. 7 çocuk var başımda babalık. Onların yemesi gerektiğinden benim içmemem gerek. Sonra anlamlı bir cümle yaratınca ciddi kimselerin sevinmesiyle, onların açlığı benim susuzluğumun düşmanıdır dedi. Cenaze arabası bir selvi topluluğunu döndü, ana yoldan ayrıldı, geçide saptı, toprak yola girdi, sık bir ormana daldı. Mezarın pek yakında olduğuna işaretti bu. Fauchelevent adımlarını yavaşlatıyordu ama cenaze arabasını yavaşlatamıyordu. Bereket versin, toprak yumuşaktı, kış yağmurlarıyla ıslanmıştı da tekerleklere yapışıyor, ilerlemeyi ağırlaştırıyordu. Fauchelevent mezarcıya yaklaştı. Öyle güzel, hoş bir Arjantöy şarabı var ki diye mırıldandı. Adam, babalık dedi, ben mezarcı olmamalıydım. Babam Pritane okulunda kapıcıydı. Beni edebiyatçı yapacaktı ama felaketler peşini bırakmadı ki. Borsada zararlara uğradı. Ben de yazarlıktan vazgeçmek zorunda kaldım. Gene de arzuhalcilik yapıyorum. Fauchelevent bu pek zayıf dala tutunarak, öyleyse mezar kazıcı değilsiniz siz diye atıldı. Biri öbürüne engel olmuyor ki. İki işi bir arada yürütüyorum. Fauchelevent bu sonuncu sözü pek anlamadı. Gidip içelim dedi. Burada bir noktayı açıklamak gerek. Fauchelevent kaygısı ne kadar büyük olursa olsun içki ikram ediyordu ama bir hususu açıklamıyordu. Parayı kim verecekti? Her zaman Fauchelevent ikram eder, borcu Mestiyen Baba öderdi. Şüphesiz ki yeni mezarcının yarattığı yeni durumda içki ikram etmek, bu teklifi yapmak gerekiyordu ama yaşlı bahçıvan Rabelais'in dediği gibi çeyrek saati mahsus gölgede bırakıyordu. Ne kadar heyecanlı olursa olsun para vermeyi hiç düşünmüyordu. Mezarcı üstün bir gülüşle, "İnsan aç duramıyor ki," dedi. Mestiyen Baba öldükten sonra onun yerini kabul ettim. İnsan öğrenimini hemen hemen tamamlayınca filozof oluyor. El işine kol işine ekledim. Sevr Sokağı'ndaki çarşıda dükkanım var. Biliyor musunuz, Şemsiyeciler Çarşısı. Kızıl Haç'ın bütün aşçı kadınları bana gelirler. Piyade erlerine aşk mektuplarını ben yazı veririm. Sabahları aşk nameleri yazıyorum, akşam da mezar kazıyorum. Hayat böyle işte babalık. Cenaze arabası ilerliyordu. Fauchelevent tasanın doruğuna çıkmış, dört yanına bakınıyordu. Alnından iri ter damlaları süzülüyordu. Mezarcı, ama insan iki efendiye hizmet edemez diyordu. Ya kalemi ya da kazmayı seçmek gerek. Kazma ellerimi bozuyor. Cenaze arabası durdu. Matem örtüleri örtülmüş arabadan da koro şarkıcısı çocuk indi, sonra rahip. Cenaze arabasının küçük ön tekerleklerinden birisi bir toprak yığınının üstüne çıkmıştı. Onun ötesinde açık çukur görünüyordu. Fauchelevent ne yapacağını şaşırmıştı. Gene aman ne güzel bir oyun oldu bu diye mırıldandı. 6. Dört tahta arasında. Tabutun içinde kim vardı? Biliyoruz, Jean Valjean. Adamcağız onun içinde yaşamaya çalışıyor, soluk da alabiliyordu. Gariptir ki vicdan rahatlığı başka şeylere de sükunet verir. Jean Valjean'ın hazırladığı bütün düzen dünden beri yolundaydı. İyi de yürüyordu. Fauchelevent gibi o da Mestiyen Baba'ya güveniyordu. Sonuçtan hiç şüphe etmiyordu. Bundan daha nazik bir durum, bundan daha tam bir sakinlik olamaz. Tabutun dört tahtasından korkunç bir huzur yayılıyordu sanki. Jean Valjean'ın sakinliğine, ölülerin rahatlığından bir şeyler de katılıyor gibiydi.